Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yine her hafta olduğu gibi yeni bir oto gündemle karşınızdayız. Tabii ki her zaman olduğu gibi hemen programın başında şunu hatırlatmak istiyoruz. Eğer programımızı daha önceden seyrettiyseniz, seviyorsanız, beğeniyorsanız, şimdi izledikten sonra sevip beğenirseniz, haberler dikkatinizi çekerse lütfen bizlere YouTube'un sevdiği işler, YouTube'un sevdiği algoritmik hareketler için lütfen bize destek olun. Nedir onlar? Beğenin, kanala abone olun, emoji atın, en azından yorum paylaşın. Bu linki bir arkadaşınıza gönderin otomobil dünyasıyla ilgiliyse. Bunları yaparak bizlere destek olabilirsiniz diye hemen programın başında belirtmek istiyorum. Tabii ki her hafta olduğu gibi sevgili Barış Cankı, Donanım Haber otomobil editörü bizle beraber her hafta olduğu gibi ondan en çok haberi alıyoruz. Ama sizler de hafta boyunca Donanım Haber'deki hem sevgili Barış'ın hem de ekipteki arkadaşların hazırladığı otomobil haberlerine, otomotiv haberlerine bakarak gündemi rahatlıkla yakalayabilirsiniz. Yakalayamadınız, buraya gelirsiniz. Her hafta biz buradayız. Her hafta sizlere otomotiv gündemiyle ilgili bir özet çıkartıyoruz ve sunuyoruz. Ve sizden gelen yorumlarla da eleştirilerle de kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda teşekkür edip hemen ilk haber için sevgili Barış'a dönüyorum. Barış'ım ne diyorsun? Şöyle hemen seni karşıma alayım. Bugün masumda bir sorun var. O yüzden şöyle uzanacağım ikide bir. Lütfen kusura bakmayın diyerek.
Evet, çok güzel özetledin abi. Ağzına sağlık. Bu hafta her zaman olduğu gibi aslında yine böyle hani yeni otomobillerimiz, Türkiye'ye giriş yapan, Türkiye fiyatı belli olan yeni otomobiller var ama haftanın asıl konusu zaten izleyicilerimiz de takip ediyordur mutlaka gündemi. Hem Türkiye'nin ilave gümrük vergisi kapsamını genişletmesi, ardından Avrupa Komisyonu'nun Çinli elektrikli otomobillere yine ilave gümrük vergisi getirmesi. Böyle haftanın yoğun bir gündemi var aslında. Onlardan da sırayla bahsediyor olacağız bu hafta.
Evet, Çinli otomobiller için, Çin tarafından gelen için yani bildiğin vergiler, yeni vergilerle beraber gadget to the blackboard dediğimiz o işte eski tabir, amiyane tabirle maalesef durum buna geldi. Biz daha geçen hafta hani yani hatta her hafta aşağı yukarı şunu konuşuyoruz. Ya bu Çinli otomobilciler ne kadar işte düşük maliyetlerle neler yapıyorlar. Bak işte hani Türkiye'de bu yarıyor falan filan. Neden Türkiye'ye yarıyor? Çünkü Türkiye'de çok yüksek bir vergi var. O yüzden bize yarıyor diyoruz. Yani yoksa tamam yani Avrupa'daki adam için ne kadar önemlidir bunlar bilmiyorum ama bizim için önemli. Çünkü biz hani neyse o konuya gelince konuşacağım. Şimdi başlamayayım ben. Hemen ilk haber için bir Çinli'ye
evet,
doğru dönelim.
Hepsini sırayla konuşuyor olacağız zaten.
Hemen ilk haberi ekrana vermek istiyorum. Güzel bir araç var. Neyin nesidir sevgili Barış diyorum. Ben sevdim ama bir sen de anlatırsan daha iyi anlayacağım.
Yani Çinlilerden konuşuyoruz. Bu hafta da yine Çinlilerden konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye pazarına giriş yapan SVM markasını hatırlıyoruz. Yine SUV modellerle G01 ve G01F modelleriyle giriş yapmıştı. Arkasından kompakt 7 kişilik modelini getirdi. G03F yanılmıyorsam ismi. Şimdi de hemen arkasından yeni modelini Türkiye'de satışa sundu. D segment bir SUV, yine 7 koltuklu kapasiteye sahip. Hatta yani Türkiye'de bu ek vergi kapsamının tüm yakıt tipindeki araçlara yayılmasının ardından, yani o haberin gelmesinin ardından bu otomobil piyasaya sürüldü. Türkiye lansmanı vardı, İstanbul'da yapılacak bir lansmanı. Lansman iptal edilince ben şey düşündüm, acaba marka yeni modelini getirmekten vaz mı geçti bu olay sonrası, ama hani lansman iptal edilse bile otomobil Türkiye'de satışa sunuldu. Hemen şöyle bakalım neymiş, neler sunuyormuş. Şöyle fiyatından başlayayım.
Tabii.
7 kişilik bir D segment SUV'den bahsediyoruz ve işte hani Çinliler hep rekabetçi diyoruz ya. Bu otomobilin başlangıç fiyatı 1 milyon 299 bin TL lansman fiyatı. Yani baktığımızda hani Chery için bile kocaman bir D segment Tiggo 8 Pro'nun rekabetçi fiyatlarla geldiğini söylemiştik ki şu andaki fiyatı bile 1 milyon 583 bin TL. O bile aslında rekabetçi sayılabilecek bir piyasa koşullarında fiyata sahip. Ama buna baktığımız zaman 1 milyon 299 bin TL'den başlangıç fiyatına geldiğini görüyoruz. Tabii ki bu daha yüksek donanım seviyesi, yani daha dolu donanım seviyesi olan premium donanımında 1 milyon 495 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ama baktığımızda işte neden böyle Avrupalıların Çinlilerden korktuğunu net bir şekilde, gerek elektrikli otomobiller olsun gerek işte benzinli içten yanmalı olsun, korktuğunu görebiliyoruz. Ne kadar rekabetçi fiyatlarla geldiklerini net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü yani tasarım olarak otomobil baktığında bir SUV'den sanki bir MPV, minivan gibi gözükse de, o vibe'ı verse de, yani kocaman bir araçtan bahsediyoruz. Büyük bir aile aracı. Bunu benzinli olarak kullanmak istersen bu markanın G05 Pro modelini bu fiyatlara satın alabiliyorsun. Aslında belki markayı tanımayanlar vardır. İtalyan kökenli evet. bir marka. Bunu sürekli altını çiziyorlar zaten ama sonuç olarak tıpkı MG gibi, o da biliyorsun İngiliz kökenli. MG gibi artık bir müddet sonra Çinli grupların bünyesine evet. geçmiş ve Çinli bir araç olduğunu söylemek mümkün. Ama baktığımızda işte buradaki detaylara göre işte motoru Alman teknolojisine, Alman teknolojisiyle Aynen. üretilmiş bir motora sahip. Hemen o motor demişken o detayları vereyim, teknik detaylarını. 140 beygir güç ve 212 Nm tork üreten bir motorla geliyor. Giriş versiyonunda 6 ileri manuel veya işte üst seviyede dediğim premium donanım seviyesinde 7 ileri DCT şanzımanla kombine edilebiliyor. Aslına baktığımızda güçsüz bir motordan bahsetmiyoruz ki hani böyle bir aracı, 7 kişilik bir aracı daha güçsüz bir motorda gitmezdi açıkçası, benzinli bir motor. O yüzden 140 beygirlik bir motor gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında hemen bakıyorum detaylara. Şöyle tasarım olarak değişik. Aslında markanın diğer modelleri, Türkiye'ye gelen diğer modelleriyle uyumlu bir tasarım dili var ama iç mekanında özellikle ben şeyi çok beğendim. İşte dikey olarak yerleştirilmiş, tıpkı bir akıllı telefon kullanıyormuş hissiyatı yaratan büyük bir multimedya ekranı var ve bu multimedya ekranı diğer pek çok modern otomobilde olduğu gibi tablet ekran şeklinde değil de konsolun içerisine tamamen gömülmüş. Onun bir parçasıymış gibi hani üretilmiş, oraya yerleştirilmiş. Bunu beğendim açıkçası. Onun dışında yine sürücünün önünde dijital gösterge panelimiz var. Üç kollu direksiyonumuz var ve bunun üzerinde fiziksel mekanik düğmeler var. Ben çok böyle dokunmatik tuşları sevmiyorum direksiyon üzerinde. Yeni araçlarda bazen bu karşımıza çıkıyor ama hani ona direksiyon üzerindeyken parmağın değse bile bazı ayarları değiştiriyor kendi kendine. O hem güvenlik açısından hem de konfor açısından çok beğendiğim bir özellik değil benim açıkçası. Onun dışında şöyle diğer teknik detaylarına bakıyorum. 4.75 metre uzunluğa, yani neredeyse 5 metre uzunluğa sahip büyük bir araçtan bahsediyoruz. Şöyle hemen bagaj hacmi de tüm koltukları katladığında, tabii ikinci ve üçüncü sıra koltukları katladığında 1920 litreye kadar çıkıyor. Burada tüm koltuklar aktif kullanılırken bir bagaj hacmi verilmemiş ama arka bagaj kısmı da yine üçüncü sıra koltuklara ayrıldığı için büyük oranda burada sunduğu alan büyük ihtimalle küçük olacaktır. O yüzden onu da belirtmek gerek.
Doğru. Hemen, ama yine de şunu da söylemek istiyorum. Yani 7 koltuklu bir araç için 1 milyon 290 bin TL'den bahsediyorsun. Yani
tabii ki.
Ne olursa olsun gerçekten şey, ben mesela böyle deyince tabii eskiden olsaydı peki o zaman güvenli mi bu araç falan derdim. İşte bir taraftan tabii diyorsun ki Alman teknolojisine dayalı bir motor üretimi var. Çünkü ikinci olarak da onu soracağım. Yani peki motor güvenilir mi o zaman falan diye. Ama tabii şöyle düşünüyorum. Hani bu adamlar Volvo'da işte İsveç markasıydı ama artık bir Çin markası. O yüzden zannediyorum artık hani bu sorular da yine tabii hiçbir zaman şey diyemem. %100 güvenelim falan, yani hiçbir büyük markaya bile güvenemiyorsun yeri geldiğinde. O yüzden çok, yani dediğin çok doğru. Yani bununla mücadele edemezsin yani normal şartlarda. Sözünü evet, kestim. Kusura bakma. Bu arada şeyde yani tasarım da hoşuma gitti. Doğrusu çok cezbedici. Yani hep diyorum ya hafif ticari araç fiyatları böyle yani.
Evet, gerçekten öyle. Çok rekabetçi bir fiyattan geliyor. Sadece burada hani tek soru işareti markanın Türkiye pazarına yeni giriş yapmış evet. olması. O nedenle hani senin de az önce bahsettiğin gibi güven problemi. Yani bu kadar zaten Çinli markalara yönelik bu kadar adım atılırken, işte ilave vergilerin kapsamı genişletilirken bu marka Türkiye pazarında ne kadar kalır? Planları ne kadar kalıcı? Hani bu yıl geldi diyelim, 2025'te 2026'da Türkiye'den çekilir mi tarzında bir soru işaretleri olabilir. Ama onun dışında büyük ihtimalle Chery de ilk geldiğinde bu tarz soru işaretleri vardı. Ama şu anda satışlarda en üst sıralarda yer aldığını görüyoruz. Neden? Çünkü o güveni verdiler. Yani SVM'nin de bunun için önünde biraz zaman var. İşte bayi ağını, servis ağını oturtması, Türkiye'deki tüketicinin güvenini kazanmasına yönelik bazı adımlar atmaları lazım ki zaten bu konuda bir açıklama yapmışlar. Dediğim gibi bu model ilave vergi açıklamasından sonra geldi. O yüzden hani yöneticiler de bizim zaten Türkiye'ye yönelik planlarımız uzun vadeli. Bu yönde işte üretim olsun, farklı şeyler olsun, satışta o konusunda olsun uzun vadeli planlarımız var. Bu atılan adım da, ilave vergi adımı da bizim planlarımızı hızlandıracak şeklinde böyle bir açıklamada bulunmuşlar. Yani genel olarak zaten Çinli markaların buna yönelik açıklamaları oldukça ılımlı ve olumlu oldu. Hani bu da biraz şaşırtıcı. Biraz isyan etmek yerine biz zaten burada üretim yapmayı düşünüyorduk tarzında açıklamalar yaptılar ki zaten bunu sonlara doğru yine vergi haberlerimizde konuşuyor olacağız. Ama bu otomobil özelinde bakalım diğer 3 modele katılan 4. model oldu. Geniş aileleri hedefine alan D segment bir SUV. Üst pakette özellikle premium donanım seviyesinde zengin donanım seçenekleri var. Hatta SEV modelleri Türkiye pazarında uzatılmış 5 yıl garanti veya işte 150 bin kilometreye kadar garantiyle sunuluyor. Buradan da biraz hani tüketiciye güven vermeye çalışıyor marka. Bakalım neler olacak ilerleyen süreçte. Bu modelde ne kadar satış başarısı elde edecek göreceğiz.
Evet, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Yani şöyle baktığımız zaman hakikaten araç çok güzel, çok tatlı. Güven meselesi oradan bahsederken de şu aklıma geliyor. Yani eğer markalara karşı sürekli böyle Çinli markalara karşı %40 sonra o yetmedi bir de şunu yaptım bunu yaptım. Yani küstürüp de bu sefer de yani hani şey de diyemeyiz bu sefer adamlara. Kardeşim işte sen geldin Türkiye'ye mi gittin? İyi de yani iyi de böyle de durmasının bir anlamı da olmaz yani. O zaman bizim bunu karar vericilere yüklememiz lazım onun kabahatini bence. Yani Çinli'ye sen ucuz satıyorsun diye bir işte şey çıkartacaksın. Fatura çıkartacaksın. Neyse. Hadi gene konuşacağız arkadaşlar. Ben dayanamıyorum ya. Peki.
Okay.
Tamamdır. Peki. Sonraki haberimize geçelim madem öyle. Sevilen bir araçla ilgili yeni bir gelişmeyi paylaşıyoruz. Evet, nedir bu? Hemen ekrana veriyorum. Şöyle küçük de görünüyor ama karakteristik bir tipi var. O yüzden önünü görenler
hemen,
zannediyorum.
Hemen anlaşılıyor.
Anlaşılıyor. Evet, buyursunlar.
Evet, Çin'den Avrupa'ya geçiyoruz bu sefer. Jeep Avenger B segment, B SUV, Stellantis grubunun B segment araçlarından bir tanesi. İlk olarak Türkiye pazarına %100 elektrikli versiyonuyla gelmişti ki zaten üretildiğinde de doğuştan elektrikli araç olarak üretilmişti. Elektrikli araç versiyonu öncelik alınarak üretilmişti ama hafif hibrit versiyonu da olacak denmişti arkasından. Şimdi o hafif hibrit versiyonu da Türkiye'de satışa sunuldu. Fiyatlarına baktığımızda e-hibrit adı verilen versiyonun 1.598.250 TL'den satışa sunulduğunu görüyoruz. Bu otomobil aslında şuradan da biraz dikkat çekici. Mesela işte ülkemizde biliyorsun engelli ÖTV muafiyeti kapsamında sınır 1.6 milyon civarına kadar yükseltilmişti. Bu da ucu ucuna o sınır içerisine giriyor. O şekilde ÖTV muafiyeti kapsamında alındığında 891 bin TL gibi bir fiyatla geliyor. Tabii ki hani B SUV, B segmentte bir araç bu fiyat verilir mi verilmez mi tartışılır. Çünkü onun dışında daha başka markaların modelleri de aynı ÖTV muafiyeti kapsamında alınabiliyor. Ama hani bunu da bahsetmişken es geçmeyelim dedim. Onun dışında hafif hibrit motor aslında Stellantis grubunun kompakt modellerinde çokça konuştuğumuz bir motor. Çünkü neden? Her modele yayıyorlar aslında bunu ki şeyden de bahsedeceğiz. Birazdan mesela Mokka'dan da bahsedeceğiz. Mokka'da da bu hafif hibrit motor kullanılmaya başlandı. Aslında teknik detaylar, teknik veriler her modelde aynı. Nedir bu? İşte 100 beygir güç üreten 1.2 litre 3 silindirli motora sahip. 48 voltluk lityum iyon batarya mevcut ve 6 ileri vitesli çift kavramalı, çift ıslak kavramalı şanzıman, otomatik şanzıman kullanılıyor burada. Genel olarak zaten Stellantis'te bu geçiş özellikle Peugeot ve Citroen tarafında çok yankı uyandırmıştı. Biliyorsun Peugeot modellerinde çok sevilen bir şanzıman var. EAT 8 veya işte daha kompakt modellerde daha önce EAT 6 kullanılıyordu. Onun tork konvertörlü şanzıman sağlamlığıyla ve güvenilirliğiyle biliniyordu. Özellikle Peugeot tarafında Stellantis'in hafif hibritlerde bu çift kavramalıya geçmesi birçok kişide soru işareti uyandırmıştı ama genel olarak Stellantis markalarında bu hafif hibritle beraber bu şanzımanı bol bol görmeye başlayacağız. Ne kadar tabii ki EAT 8 kadar güvenilir olacak mı, onun kadar sağlam olacak mı kullandıkça, burada satıldıkça bununla ilgili bilgileri de alıyor olacağız. Onun dışında hafif hibrit dediğimiz için kompakt böyle şanzımana entegre bir elektrik motorumuz var. 21 kW güç üretiyor. Yani bu araçlarda genelde şöyle oluyor. Hafif hibritler tam hibritler kadar verimli olmuyor. Şehir içinde %50 orana kadar sadece elektrik motoruyla ilerleyebiliyor. Tabii ki düşük hızlarda. Küçük bir motor olduğu için çok yüksek hızlara imkan vermiyor. Ve işte tam böyle içten yanmalı saf benzinli muadiline göre %10, %5, %10 civarında bir yakıt ekonomisi sağlıyor ki bu otomobilin de yakıt tüketimi 100 kilometrede ortalama 5.1 litre olarak verilmiş. Onun dışında şöyle diğer detaylara baktığımda aslında tasarım olarak %100 elektrikli Jeep Avenger'a göre çok büyük bir farkı yok. Sadece işte arkasında hibrit rozeti yer alıyor. Onun dışında iç mekanda ekranlarda hibrit sisteme özel bazı menüler geliyor, bazı grafikler geliyor. Bunun gibi işte iki farklı donanım seviyesi var. Limited ve Summit olmak üzere. Bu donanımlar aslında ilk giriş seviyesine itibaren hani güzel donanımlarla geliyor. Tabii ki Summit versiyonunda daha yüksek seviyelere çıkıyor ama 1.6 milyonluk B SUV bir araçtan bahsediyoruz. Avrupalı. Jeep Avenger'ın hibrit versiyonu da bu şekilde.
Evet. Yani şimdi bir önceki SVM'ye bak. SWM'ye bak. Bir de buna bak. Yani Jeep diye hangisini sunsam bana? Ben dedim ki önceki Jeep'ti, bu başka, bu SVM derdim. Çin, bunu herhalde Çinliler yapmış, onu onlar yapmış derdim eskiden olsaydı. Şimdi artık işler böyle değişiyor. Böyle değiştiği için de işte bak neler konuşuyoruz. Hakikaten enteresan işler konuşmaya başladık. Evet. Doğrusu enteresan. Peki o zaman hemen bir sonraki habere geçelim. Bir sonraki haberimiz bu sefer Rusya tarafından. Bilemiyorum hani tabii Türkiye'de sevilen bir marka Lada, aslına bakarsan. Bir dönem için hani sokaklarda Lada, hatta Levent Yüksel uzun süre kullandı. Bayağı eleştirildi de aslına bakarsan ya Lada hala kullanıyor falan diye. Samara, meşhur Lada Samara vardı. Bilmiyorum şu an tabii ona yani Samara'ya bakmıyoruz ama Iskra anladığım kadarıyla adı.
Evet.
Ama nasıl bir araç yani Rusya pazarı için tabii özellikle yurt dışına kapanmış. Tabii Çinliler o tarafta da çok güçlüdür büyük ihtimalle Ukrayna meselesinden sonra. Ama nasıl bir araç senden dinleyelim.
Lada uzun süredir sessizdi. Hani çok zaten çok fazla modeli yok. İşte Vega modeli vardı. Ondan sonra farklı bir ki
ben
biz hani
Vega'yı da.
Zaten Niva Türkiye'de çok sevilen bir modeli. Bir 2017-2018'de tekrar Türkiye'ye gelmişti. Yanlış bilmiyorsam. Evet. Satıldı ama sonradan yine bir sessizliğe büründü. Bu şekilde ama Türkiye pazarında genel olarak sevilen bir marka olduğunu söyleyebiliriz Lada'nın. Kendine has bir kitlesi var özellikle. Şimdi uzun süreden sonra biliyorsun Rusya-Ukrayna savaşının ardından batılı ülkelerin yaptırımları işte oraya birçok markanın, otomotiv markasının Rusya pazarından çekilmesi ki Lada'nın üreticisi Autovaz'ın da Renault grubunun çatısı altındaydı. Ama savaştan sonra Renault'da işte bu şekilde bütün varlıkların Rusya'dan çekilince bu sefer Autovaz'ın yönetimi tekrar Rusya'ya geçti. Yani tamamen Renault'la artık bir bağı kalmadı. Hatta bir ruble karşılığında yanılmıyorsam tüm varlıklarından sembolik olarak vazgeçmişti Renault burada. Şimdi tabii ki yaptırımların ardından markanın, üreticinin kendisini toparlaması çok zor oldu. Çünkü yaptırımlar çok ağır oldu. Hiçbir şekilde bir parça gelmiyor. Tedarik zinciri paramparça olmuş. Çinlilerin desteğiyle ayakta kalmaya çalışan bir otomotiv sektöründe kendini göstermeye çalışan bir üretici. Ama yeni bir model tanıttı. Iskra adı verilen yeni bir model. Baktığımız zaman aslında sanki Vesta vardı yanılmıyorsam. Ona biraz benziyor. Genel olarak markanın işte ön tarafında Lada'nın yeni tasarım dili X şekilli bir yeni tasarım dili mevcut. Bu modelde de onu görüyoruz. LED farlar onun dışında kendini gösteriyor bu modelde. Aslında sanki 90'lı yıllarla 2000'li yıllar arasında üretilmiş bir modele bakıyoruz gibi. Çok 2024
çok
havası vermiyor.
Evet evet yani ben şuradan şeyden başlayayım. Hani kim acaba dedi bilmiyorum ama yani bu yazıyı bu kadar büyük yapmanın bir anlamı yok. Hani bir hatırlatayım deminden beri hani Lada ben buradayım böyle hani işte abi Lada bu falan diye böyle bu kadar bağırtmaya gerek yok. Iskra'da deyince nedense sanki İstanbul Belediyesi'ne yapılmış özel bir araç gibi hissettim. Dediğin doğru yani hani maalesef o havada kalmış yani zor tabii işleri kolay gelsin hani yine de araba yapmak kolay iş değil ama yani olmamış ya dediğin gibi hakikaten arada kalmış görünüyor. Peki Türkiye için bir ihtimal var mı? Türkiye'ye gelme ihtimali böyle bir fiyat avantajı hani Rusya'dan geleceği için belki bir vergiden Çinlilerden Çinler öyle yapsın abi. Rusya'ya göndersin. Oradan buraya göndersinler. Orada bir şey yapsınlar, göndersinler. Hep de oraya geleceğim ama bugün neyse.
Ya şu an Rusya pazarı büyük oranda Çinlilerin elinde zaten. Çinli markalar satışlarda aldı yürüdü büyük ihtimalle.
Tabii.
Yani Batı ülkeler oraya döndüğünde ne olur bilmem ama şu an Çin istilası evet. Büyük oranda yayılmış durumda yani Rusya'da. Ama Lada'nın Türkiye'ye dönüşünü çok mümkün görmüyorum ben açıkçası. En azından kısa vadede hani yapsalar zaten yaparlardı, getirirlerdi. İşte şu Ukrayna savaşı olsun, başka durumlar olsun. Zaten şu anda üretim konusunda sıkıntıdalar. Çünkü tedarik zinciri dediğim gibi paramparça olmuş durumda. O yüzden hani ihracat konusunda şu anda nasıl olur hiç bilmiyorum ama ben kısa vadede çok mümkün görmüyorum bunu.
Çok doğru.
Zaten bu araca tasarım olarak bu arada devam edecek olursak baktığında sanki yeni Dacia Logan gibi ya da işte bizim ülkemizde Dacia Logan olarak gelmedi de Renault Taliant olarak geldi biliyorsun.
Ha, evet,
hani
evet.
Bir proporsiyon olarak ve tasarım olarak özellikle kesinlikle yandan ve arkadan baktığında anımsatıyor. Bunun da sebebi aslında
o platformdan mı?
Eskiden Renault'a ait olduğu için hani oradan hakları alınan eski platform üzerine inşa edilmiş. Bu platform tabii ki aynı şekilde kalmamış. Lada'nın açıklamasına göre bunu büyük oranda parçalarını 400 tane parça değiştirerek yerelleştirmişler bu platformu. Ama temel olarak yine Renault'un imzası bulunduğunu söylemek lazım. Tabii ki Renault çekildi ama her şeyini de evet alarak çekilmedi. Zamanında işte bu grup çatısı altında olduğu için bazı kazanımları da oldu AutoVAZ'ın. O yüzden hani bu araçta yine Renault temelleri üzerine inşa edildiğini söylemek mümkün. Ama çok büyük oranda yerelleştirilmiş. Bunun da altı çiziliyor. Şöyle hemen teknik detaylarına bakmak istiyorum. Yani çok modern bir araç olmadığını söylüyordum. Zaten motor seçeneğine baktığımızda da bunu net olarak görüyoruz. Ki tedarik konusunda ne kadar sıkıntı olduklarını, geliştirme, Arge konusunda ne kadar sorunlar yaşadıklarını buradan anlıyoruz. Giriş seviyesinde yine Granta modelinde olduğu gibi, ki Granta gayet eski bir model, 1.6 litre benzinli motor kullanılıyor. 90 beygir güç ve güç üretiyor ve 5 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor. Bir üst seviyede ise yine az önce söylediğim Vesta modelinden alınan 106 beygirlik 1.6 litre motor var. Bu da 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Aslında motor seçeneklerinin hani hem teknoloji olarak hem de güç bakımından işte ne kadar atmosferik eski motorlarla eski motorların kullanıldığını görüyoruz burada. O yüzden hani hem tasarım olarak hem de teknik olarak yani 2024'e yönelik çok modern bir otomobil olduğunu söyleyemeyiz. Ama uzun zaman sonra yeni çıkarılmış bir model Lada tarafından, o yüzden dikkat çekici.
Evet, madem öyle bir sonraki haberimize geçelim. Bir sonraki haberimiz, evet bakın ekranda, Opel Mokka. Evet, elektrikli evet versiyonu galiba değil mi?
Hibrit.
Hibrit, peki.
Evet, doğru, aslında evet, az önce Jeep Avenger'dan konuşurken buraya kısa bir pas atmıştım. Birazdan Mokka'dan da bahsediyor olacağız demiştim.
Doğru.
Yine Stellantis grubu çatısı altında faaliyet gösteren bir marka. Yine onun modeli, biliyorsun az önce de dediğim gibi Stellantis böyle kompakt modellerde hafif hibrit seçenekleri yaymaya devam ediyor. Neden? İşte az da olsa bu karbon emisyonlarını azaltmak için, bu kredisini yükseltebilmek için. Çünkü biliyorsun Avrupa'da özellikle markaların bir şekilde üreticilerin bu karbon emisyonlarını düşürmesi gerekiyor. Bunlara göre kredilendiriyor ve yani bana göre hafif hibrit seçenekler de hani bu konuda yapılmış bir trik, bir hile gibi geliyor. Çünkü hani verim olarak benzinlere göre çok büyük bir farkı olmuyor. Yani 0.5 litre, 0.6 litre civarında bir oynama oluyor ama buna rağmen araca birçok komponent ekliyorsun. İşte 48 volt batarya, elektrik motoru. Bunlar hem araca ağırlık ekliyor, hem ekstra elektronik aksam, hem de fiyatını özellikle Türkiye pazarında daha da yükseltiyor. O yüzden hani bana bu markaların yaptığı bir trik gibi geliyor açıkçası. Ama şöyle bir Mokka'nın da teknik detaylarına bakalım tabii ki böyle yeni tanıtılmışken. Bu arada Almanya fiyatı 31.915 euroymuş. Yani baktığımız zaman oradaki muadil benzinliğe göre yaklaşık bir sanırım 700-800 euro civarında bir farkı var. Fiyat farkı var. Tabii ki Türkiye'ye geldiğinde bu fiyat farkı ne kadar olur onu geldiği zaman görüyor olacağız.
Almanya'da 30'sa bizde 60, ondan sonra şey yani hani bizde iki tanesini alıyorsun zaten. Yani o yüzden yani şimdi bak 30 diyorsun ya, olmaz yani gerçekten. Biz burada anlattığımız o Çinli otomobillere bakınca yani canavar gibi otomobillerden bahsediyorsun, SUV'lerden bahsediyorsun. Yani
evet,
hani 15 bine satacaklar falan deyince nasıl ya falan. Şimdi bunu gösteriyorsun. Ya yani bu burada resimde büyük görünüyor olabilir ya, bu büyük bir araç değil. Ya
tabii
bu adamlar
canım,
nasıl bir oyun bozanlık yapıyorlar. Yani neyse, sen teknik özelliklerden bahset, sonra ben gene çemkirmeye devam ederim.
Sen bu hafta bol bol çemkireceksin galiba.
Vallahi aynen, çemkirme modu açıldı bugün sevgili seyirciler. Kusura bakmayın lütfen. Çemiker'in modunu enabled yaptık. Evet, neler var peki bu araçta? 30 bin euro edecek, hani bizim Çinlilerden kaçalım bunu alalım diyeceğimiz.
Yani şöyle baktığımız zaman hani diğer hibrit, hafif hibrit versiyonlardaki gibi 1.2 litre 3 silindirli turbo benzinli motor var. 136 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor. Yine 6 ileri ıslak çift kavramalı şanzımanımız var burada. Çok konuşulan. Onun dışında yine bu şanzımana entegre 28 beygir güç ve yani 22 kW civarında yine 55 Nm tork üreten ufak bir elektrik motorumuz var. Ki bu elektrik motorlar hani daha önce söylediğim gibi sürüşe hafif bir katkısı var. Onun dışında aracın entegre marş jeneratörü görevi görerek aracın işte tamamen elektrikli olarak çalışmasını sağlıyor. İşte ne oluyor? Sen park ederken geri manevra yaptığında geri vitesteyken elektrik motoruyla çalışıyor gibi gibi bu noktalarda düşük hızlarda zaten yakıt tüketimine katkı sağlamaya çalışıyor. Onun dışında 48 voltluk küçük bir lityum iyon bataryamız var ve şöyle baktığımızda saf benzinli muadiline göre %20 oranında yakıt tasarrufu sağladığını açıklamış Opel burada. WLTP'ye göre 4.9 litre bir karma tüketim verisi verilmiş 100 kilometrede. Onun dışında karbon emisyonunu da 27 gram kilometre başına 27 gram azalttığı görülmüş. Dediğim gibi hani bunlar asıl zaten karbon emisyonunu biraz azaltabilmek adına yapılıyor. Farklardan daha önce bahsetmiştim, onun çok detayına girmeyeceğim. Burada %50'ye varan oranda şehir içinde elektrikli olarak kullanılabiliyor. Ama bunlarda tam hibritler kadar bir saf elektrikli sürüş menzili yok. Mesela ben bunda düşük hızda bile saf elektrikli olarak sadece elektrik motoruyla kullanayım desen maksimum 1 kilometre gidebilirsin. Onun dışında bataryanın zaten şarjı biter ve yine benzinli motorla devam etmek zorunda kalırsın. Hafif hibritlerde genelde kullanım bu şekilde oluyor zaten.
Seni de pek tercih etmediğin, çok sevmediğin bir şey. Bu yüzden zannediyorum zaten. Evet, çok katkı sağ. O yüzden hep farkındayım. Anlatırken de hep dikkat ediyorum. Sen bu hafif hibrit meselesindeki dezavantajları özellikle belirtmekte fayda var tabii. Ya da en azından tercih edecek kişiler bu detaya göre tercih etmesinde fayda var. Evet, bu kadar mıdır? Geçelim mi hemen diğer otomobile?
Geçebiliriz.
Diğer habere geçiyoruz. 2025 model bir habere geçelim madem öyle. Yani hadi bir şık, güzel bir şey görelim şöyle ekranda. Evet, görüldüğü üzere jantlarından itibaren dikkat çekici bir Alpine bakıyoruz. Ama o kadar evet, dikkat çekici mi, detayları senden alacağız.
Evet, Alpine aslında Renault'un işte spor markası da diyebiliriz. Daha lüks bir markası da diyebiliriz. Ama zaten Formula 1 genlerinden Alpine'i buradan tanıyoruz. O teknolojilerinden tanıyoruz. Renault'un Formula 1 markası. Onun dışında A110 modeliyle Türkiye pazarına geçtiğimiz aylarda giriş yapmıştı. A110 modeli zaten hani kökleri eskiye dayanan bir model ama sonrasında daha modern bir versiyonu tanıtmışlardı ve bu araçla Türkiye pazarına giriş yapmışlardı. Şimdi yeniden hayata döndürülen, %100 elektrikli olarak yeniden hayata döndürülen Renault 5 modeli var. Önce konsepti olarak görmüştük, daha sonra seri üretimini görmüştük. Zaten tasarım olarak baktığında bu otomotiv sektörünü takip eden izleyicilerimiz bilecektir. Doğrudan Renault 5'in üzerine inşa edilmiş bir model, A290 modeli. Lansmanı yapıldı Avrupa'da. Türkiye'ye de gelecek. 2025 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye'de de satışa sunulacak. Burada özellikle fiyatı merak edilir diye düşünüyorum. Renault 5 bile hani baktığımız zaman yani 30 bin euro, Avrupa'da 30 bin euro civarında bir fiyata sahipken bunun fiyatı aşağı yukarı 35 bin euro dolaylarında olacaktır ve Türkiye pazarında tahminim 1.8-1.9 milyon TL civarından başlayıp 2 milyon TL civarlarına yükselecektir diye düşünüyorum ki zaten Renault 5 Türkiye'ye geldiğinde bundan biraz daha düşük olacaktır şeyi. Tabii ki %100 elektrikli bir otomobile bakıyoruz. Hani bunu tekrar hatırlatayım. Ona göre de ben bir fiyat tahmininde bulundum. Çünkü %100 elektrikli otomobillerde biliyorsun içten yanmalılara göre daha düşük bir ÖTV uygulanıyor. Ama bu dolaylarda olacaktır diye düşünüyorum fiyatları.
Evet.
Şöyle baktığımızda tasarım olarak Renault 5'e göre daha farklı bir tasarım var. Çünkü hani zaten Alpine DNA'sını yansıtan bir gövde tasarımına bürünmüş. Nedir Alpine DNA'sını yansıtan bu şeyler? Önde bir kere dörtlü far tasarımı. Hani biliyorsun A110 modelinde de böyleydi. Yuvarlak farlar karşımıza çıkıyordu. Ama bunda işte biraz daha sanırım Renault 5'in bu yarışlara özel bir versiyonu vardı. Evet, ona da biraz daha atıfta bulunan
bir tasarıma Turbo'ya sahip. Benzeyen, evet aynen öyle. O Renault 5 Turbo'yu çok andırıyor dediğin gibi.
Evet.
Zaten işte zannediyorum bu fardaki şeyler de yine işte X'ler de yine o zamanki sis farlarının etkilerini yansıtmak adına o hani havayı göstersin, yansıtsın diye çok tatlıca düşünülmüş. İyi bir detay gerçekten.
Evet, aynen öyle. Yani baktığımız zaman Renault 5'e göre daha sportif, kendini gösteren, agresif bir tasarım var. Bunu kabul etmek lazım. Alpine yakışık kesinlikle bir tasarım olduğunu söylemek gerek. Teknik detaylara baktığımızda 1479 kilogram ağırlığa sahip olduğunu görüyoruz. 220 beygire kadar güç sunan farklı motor seçenekleri olacak. 300 Nm maksimum tork sunacak ve bu sayede 0-100 hızlanmasını 6.4 saniyede tamamlayabilecek. Onun dışında arka kapı kollarını görmeyenler belki hani çok dikkatli bakmayanlar iki kapı zannedebilir bu modeli ama dört kapılı bir modele bakıyoruz. Arka kapı kolları C sütununa gizli. Bunu
çok
da
güzel gizlemiş.
Evet, güzel bir şekilde gizlemişler. Bunu da belirtmiş olalım. Onun dışında giriş seviyesindeki versiyonu bu arada farklı motor seçenekleri olacak demiştim. 180 beygir güç üretiyor. Üst seviyede GTS performans, GT performans ve GTS'de 220 beygir güç üreten motor olacak. Bu şekilde tabii ki fiyatlarda değişiklik gösterecektir diye düşünüyorum. İç mekanı büyük oranda zaten Renault 5 tarafıyla aynı. Yine böyle dijital ekranlar bitişik panelden, tek bir panel içerisinde toplanmış bitişik ekranlardan oluşan bir yapı kokpit karşımıza çıkıyor. Onun dışında menzil önemli tabii ki elektrikli otomobillerde en çok. Standart olarak yaklaşık 380 kilometreye kadar bir menzil sunacak. 52 kilowatt saatlik kompakt bir batarya kullanılıyor bu araçta. 100 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği mevcut. %15'ten %80'e yarım saatte ulaşabiliyor batarya. Çok iyi mi? Hani 2024-2025 yıllarındaki bir elektrikli otomobil için çok iyi değerler değil. Özellikle 100 kW'lık DC hızlı şarj desteği. Hani bunlar çok yüksek değerler değil ama şunu unutmamak lazım. Şehir içi kullanıma yönelik kompakt bir araçtan bahsediyoruz. Daha çok şehir içinde kullanılacak. Özellikle Renault 5'i baz alırsak ki onu temel alan bir model. Hani o yüzden zaten 380 kilometreye kadar menzil şehir içinde daha da yükselecektir. 400 kilometre civarına çıkacaktır. O yüzden yarım saatte bu doluma ulaşması da iyi bir değer olduğunu varsayabiliriz. Bunun dışında V2L yani Vehicle to Load adı verilen işte araçtaki batarya ile başka araçla, başka bir elektrikli araca veya işte ne bileyim bir yere gittiğinizde atıyorum bir elektronik cihaz çalıştırmanız gerektiğinde ona enerji vermeyi sağlayan V2L sistemi de mevcut bu araçta. Bunun gibi pek çok özelliği var.
Evet, ben bu arada vites için şu hemen şu dikkatimi çekti. Böyle artık çalıştırma butonu gibi boş, işte ileri geri bu kadar, hiç başka bir şeye uğraşmamış. Neye bastın gittin yani diye. Enteresan elektronik parkı görüyorum burada. Yani araç tabii çok şık görünüyor. Bir tabii burada tabii diz mesafesini akıllıca gizlemişler kapıyı.
Evet.
şu açıyı sevdim ya hakikaten. Bakayım nasılmış. Geniş görünüyor. Şuradan baktığın an geniş görünüyor ama kapının öbür tarafına geçince acaba nasıl? Bagaj tabii ki Renault 5'lerde böyleydi. Gene yeni bir şey görmüyoruz tahmin ediyorum. Ama şey yani hem kapı çok iyi gizlenmiş dediğin gibi tek kapı gibi. Tabii bu arada tek kapı Renault 5'te yanlış hatırlamıyorsam çok yeni Renault 5 Turbo da öyleydi diye hatırlıyorum. Çok güçlü, çok güzel görünen bir araçtı. Yani herhalde menzil meselesi de biraz o sportif yapısından dolayı da belki olabilir. Şurada bir kaputta şuradaki cam mı onu merak ettim. Hoş bir detay gibi görünüyor. Bilemiyorum bu neyin imzası. Yani Alpine imzası var ama acaba altta ne görüyorsun onu bilmiyorum. Onu merak ettim.
Ya büyük ihtimalle falan bir şey görmüyorsun. Dediğim gibi tasarımda Alpine DNA'sını yansıtmak istemişler. Ama evet, tabii ki markanın ilk yüz düzey elektrikli otomobili. Hani bu DNA'yı yansıtabilmek adına az önce gösterdiğin mesela işte vites düğmeleri. İşte bu evet, Alpine DNA'sını ki bu üç kollu direksiyon doğrudan Alpine modelinde gördüğümüz A110'da da gördüğümüz direksiyona çok benziyor özellikle göbek tarafında. Bu tarz Alpine'i yansıtan detaylara yer verilmiş. Öndeki alanda sanki böyle hani havalandırma deliği gibi tarzında böyle bir süsleme ama tabii ki bu araçta böyle bir şeye ihtiyaç duyulmadığı için tamamen bir evet, süs şeklinde karşımıza çıkıyor.
Ya bu güzel araç ama tabii işte fiyatlar böyle enteresan, ne diyelim hani böyle bir aracı buna hayransındır alırsın yani o olabilir evet, bilemiyorum. Yoksa çünkü şey hani Renault 5'le de eğer fiyat farkı çok olmayacaksa senin söylediğin gibi bir buna verdikten sonra insan sevenleri bunu bir Alpine DNA'sını Formula 1'de takip edenler sevenler için de bence kritik bir konu. Güzel olabilir. Renault getirsin görelim bakalım. Heyecanla bekliyoruz. Ben doğrusu tabii hani yaşımdan dolayı da Renault 5 benim için özel anlam ifade eden araçlardan bir tanesi. Peki artık geçelim. Zurna'nın zırt dediği yere geçelim madem evet. Öyle. Ekranda hemen bununla ilgili meseleyi veriyorum. Nedir tabii ki bu hani bunu göstermişken Çin'den gelen otomobillerle ilgili meseleden bahsedeceğiz şimdi. Şimdi senden dinleyelim. Artık Çin'den gelen tüm otomobillere ek %40'lık bir vergi alınacak. Nedir bunun açıklaması? Neden böyle bir şey oldu sevgili Barış?
Şimdi bu ilave vergi konularına az çok aşinayız zaten. Neden? Çünkü aylar öncesinden zaten %100 elektrikli otomobillere uygulanıyordu ilave vergi. Bu özellikle TOG'u korumak adına, yerli üretimi korumak adına diyelim genel olarak ama TOG'u korumak adına atılan bir adımdı. %100 elektrikli otomobillere ilave %40 gümrük vergisi gelmişti. Yani gümrük vergisi mevcut %10'la beraber %54 civarına yükseliyordu. Şimdi biz geçen hafta da şeyi konuştuk. Özellikle SUV pazarında Chery Tiggo 8 Pro'nun liderliği 2024 yılında liderliği oturduğunu gördük. Yani hani TOG'la kafa kafaya giderken birbirleri arasında çok az bir fark vardı ama Chery Tiggo 8 liderliğe oturmuştu ve demiştik ki rekabetçi fiyatların etkisi bu kadar rekabetçi fiyatlara sunulurken hani ki kaldı ki Tiggo 8 Pro'nun onun da ziyade ilk 10'da Chery'nin 3 modeli de vardı ilk 10 hatta belki de ilk 6 sırada. Hemen bunu konuşmamızın ardından zaten biz de demiştik ki ne kadar rekabetçi fiyatlara satıyorlar ki böyle insanlar tercih ediyor tüketici için bir rekabet ortamı oldu. Fiyatlar artık biraz daha göreceği uygun fiyata SUV alabiliyorlar şeklinde konuşmuştuk. Ardından hemen böyle elektrikli otomobillere uygulanan ilave gümrük vergisi tüm yakıt tipleri için genişletildi. 7 Temmuz'dan itibaren artık Çin'den ithal edilen tüm otomobillere Türkiye'de ilave gümrük vergisi uygulanacak. %10'un üzerine %40. Bu arada $7,000 veya %40 olarak geçiyor. Yani bunlardan otomobilin fiyatına, çıplak fiyatına göre hangisi daha yüksek oluyorsa atıyorum hani otomobilin fiyatına göre $7,000'lık gümrük vergisi daha yüksek denk geliyordur. O uygulanacak gibi böyle farklar söz konusu oluyor. Tabii ki burada çok konuşuldu. Çünkü Chery'nin modelleri doğrudan etkilenecek. MG Türkiye'de hani güzel satış, evet. Türkiye pazarına giriş yaptığından beri güzel satış elde tabii. ediyordu. MG'nin modelleri etkilenecek bundan. BYD'de elektrikli otomobilleri getiremediği için servis bir yandan servis düzenlemesi de vardı biliyorsun. Türkiye'nin tüm evet. bölgelerinde 81 ilinde en az 20 tane servisin olmak zorunda ve bayilere değil kendine ait olmak zorunda. Böyle de bir düzenleme getirmişlerdi. Hani bunu aşabilmek adına plug-in hibrit BYD CLU adı verilen plug-in hibritini getirmişti. Şimdi bu o modeli de etkiliyor artık böyle bir vergi. Yani bütün Çinli markaları doğrudan etkileyen ister benzinli olsun, ister hibrit olsun, ister plug-in hibrit olsun, ister elektrikli olsun bütün modelleri etkisi altına alan bir ilave gümrük vergisinden söz ediyoruz şu anda Türkiye pazarı için.
Şimdi ya şunu söyleyeyim. Şimdi geçen hafta dediğin gibi bunu konuşmuştuk. Yani Chery'nin liderliği meselesi. Daha doğrusu ilk 10'da 3 modeliyle birden olan bir araçtan bahsediyoruz. Daha önce elektrikli otomobillerden bahsederken ya dedik hani evet Çinliler bu işi zaten ucuza yapıyorlar. Madem öyle biz de buradan gol yemeyelim. TOG yemesin buradan gol. Çünkü bizim milli değerimiz dedik ki buradan bir gol olmasın. Yani onun makul bir noktası vardı bana göre. Yani çünkü nasıl Avrupalı kendi elektrikli otomobil üreticisini korumak isterse burada yola yeni çıkmış bir TOG'u da korumak hani Çin tehlikesinden bir Çin seddi çekmek makuldü bana göre. Yani belki gene tartışılabilir ama yine de gün çünkü bunu Türkiye'de yapabilirsin ama yurt dışında bunu yapamazsın. Yani ne bileyim bunu yurt dışına satacaksan ama tabii önce burada bir güç elde etmek lazım. O yüzden belki bu gene de konuşulabilir, tartışılabilir, anlaşılabilir bir tarafı var. Fakat böyle bakınca yani sana işte kim var üretim yapan? Bizde tam Türk otomobil üreticileri yani Türkiye'de ne o zaman belki şey diyebiliriz yani Tofaş işte üretiyor. Hani onları da korumak adına falan diyebiliriz. Yerli üreticiler diyebiliriz. Ha burada benim bir tek olumlu görebileceğim taraf şu olabilir. Çinli üreticileri böyle buradan kıskaca alınca Türkiye otomobil pazarı da iyi bir pazar. Tamam o zaman ben burada yer alayım istiyorum deyip de fabrika kurarlarsa, hani fabrika kurmaya teşvik edecek bir adım olursa tamam ne ala. Ama değilse o zaman tüketiciyi cezalandırmak oluyor. Çünkü hani daha ucuza, daha çok özellik alabildiğin bir otomobildense işte daha azına razı olmayacağın, yani işte az önceden beri konuşuyoruz yani tamam 30 bin euro diyorsun diyelim dışarıda. Bize geliyor 60 bin euro oluyor bu araba. Tamam bak orada evet. diğer türlü 15 bin euroya adam üretiyor. Sana 30 bin euroya getiriyor. Sen gene alıyorsun vergini. Yani almıyor diyorsun ki gene alıyorsun. Ve daha çok satıyorsun belki de yani bu arada. Yani şimdi onun önünü kapatmak ne kadar makul değil bilemiyorum. Ama şu var. Ne olursa olsun dünyada çok ciddi bir lobi var. Yani, yani net olarak zaten biliyoruz ama hani bu Çin'e karşı olan tutum Amerikan tutumu olmasın. Onu kenara koyalım. Onun dışında yine bile Avrupalı otomobil üreticileri zaten Çin'e karşı mutlaka bir araya gelip ya bunlar bizim elimizi kolumuzu bağlıyor diyeceklerdi. Onun lobisinin iyi çalıştığını bir göstergesi de olabilir bu. Yani illa şu an bunun adını böyle koymak istemem fakat ne olursa olsun burada böyle genel bir şey yaptığınızda çünkü listede görüyorsun yani bu adamlar listeyi ele geçiriyor yani. 3 evet. tane model var diyorsun. İşte MG'den bahsediyorsun. Sevilen satılan bir model. CLU hani o bariyeri aşmak için bir şey yapıyor. Ona karşı bir diğeri mesela servis meselesi. O da yine tüketiciyi korumak adına olabilir. Onu da gene makul denilebilir yani ona. Dersin ki aldı bunu. Ne olacak şimdi? Daha önce de sorun yaşanmış. Yani aslında tabii şöyle düşünelim. Ne Çin'in işte otomotiv markaları, eski Çin markaları yani, evet. yani Chery eski Chery değil yani onu şimdi bunu konuşmaya gerek yok. Çin'in artık gücü çok ortada. Ama yani bir taraftan da bunları alanları cezalandırmamak da lazım. Ha şimdi böyle alanlar şimdi şunu düşünüyor olmaları olurdu mu? Ben olsam şu an Çinli bir otomobil yani paramı biriktirmişim alacağım dedim diyelim Chery alacaktım. Bunları görünce şöyle düşünebilirim. Ya bir dakika yani bu adamlar %40 buraya verdi. Acaba bu adamlar yarın bir gün Türkiye'den gitmeyi düşünürler mi? Ben acaba bu arabayı alsam mı almasam mı diye düşünürüm ben kendim.
Tabii ki en büyük soru işaretlerinden biri o zaten şu anda Türkiye'de tüketicinin kafasında oluşan. Hatta alanlar da yani atıyorum bir ay önce Chery Tiggo 8 Pro aldığını düşün. Tamam aldın ya işte ilave gümrük vergisi ettirdiler. Ya bu adamlar Türkiye pazarından çekilirse ben arabama nasıl destek göreceğim? Nasıl satacağım. İkinci el değeri ne olacak? Çünkü hani Türkiye tabii. pazarından çekilen bir markanın otomobilin ikinci el değeri ne olur ki Türkiye'de? Hani bu tarz yani soru işaretle düşünmeye başlıyor doğru. Evet.
Yoksa tabii öbür türlü düşününce yani ne yapıyorsun? Şöyle olacak. Yani araban senin bir ay sonra bugün aldığın araba bir ay sonra %40 daha değerli. Mesela zannediyorum sende de rakamlar da var. Yani bugün bir ne alsın? 8 Pro alsa kaç parayı alacak değil mi? Böyle bir az önce de konuşmuştuk.
Yani yaklaşık giriş seviye versiyonu 1.583.000 TL. Yani 1.6 milyon TL dersek %40 ilave gümrük vergisiyle beraber 2 milyon TL'nin rahat üzerine çıkar bu fiyat. Ki rekabetçiliğini de kaybediyor evet. aslında. Ama tabii ki şu eğer Chery ben bu verginin işte belli bir kısmını kendim kompanse edeceğim bunu tüketiciye zam olarak yansıtmayacağım demezse doğrudan bu 2 milyon TL ama işte ki birçok aslında şey çıkıyor Avrupa'da birazdan onu da konuşacağız. Avrupa'da vergi getirdi çünkü sadece elektrikli otomobillere olsa da bir ilave gümrük vergisi getirdi. Yapılan araştırmalar Çinli markaların aslında üretim konusunda ve satışlarda karlılık payının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü baktığımız zaman ilave gümrük vergisi getirilse de büyük bir oranını marka kendisi kompanse edebilir tüketiciye yansıtmadan. Ben tüketicime bunu yansıtmayacağım ya da çok az bir miktarını yansıtacağım ve çok zam yapmayacağım şeklinde de bir adım atabilir. Benim bahsettiğim şey bu %40'lık ilave gümrük vergisinin doğrudan yansıtılmış şekli. 1.6 milyondan 2.1-2.2 milyon TL'ye kadar yükselebilir bu fiyat. Yani bu şekilde olursa gerçekten Çinli otomobiller gerçekten fiyat avantajını büyük oranda kaybeder.
Kaybeder. Şimdi bundan sonra bekleyeceğimiz, benim en azından beklediğim şöyle bir şey var. Ya bunu bu %40'ı koydun. Türkiye'de bir yerde bir Avrupalı üreticinin işte ya ben şurada artık fabrika kuruyorum demesi. Yani bu yani Çinlileri kışkırtarak bilemiyorum acaba şöyle olur mu? Tamam abi o zaman ben de geleyim Türkiye'de fabrika açayım derler mi bilemiyorum. Ama yani
ya gene şöyle lafını kestim özür dilerim.
Estağfurullah, estağfurullah.
Mesela şundan da atılmış bir adım olabilir diye düşünüyorum. Şimdi mesela Çinliler Avrupa pazarında yayılmak istiyorlar. Burası kesin. Bariz bir şekilde tabii. Bunu gösteriyorlar zaten. Ve şimdi şöyle bir adım vardı. Biz baştan beri ne için uğraşıyoruz? Hani bakın Türkiye'de zaten satış yapıyorsunuz ama sadece satış yapmayın. Biz hani sizin Avrupa'da satışınız için ortak bir hub noktası olabiliriz. Gelin burada üretim yapın, Avrupa'ya ihraç edin burada ürettiklerinizi tarzında bir istekte bulunuyorduk. Ama işte BYD ne yaptı? Ben dedi ilk elektrik, Avrupa'daki ilk elektrikli otomobil fabrikamı Macaristan'da kuracağım dedi. Chery ne yaptı? İşte ben dedi İspanya ile görüşüyorum dedi. İspanya'da şey kuracağım. Bizde de hani şöyle bir olabilir. Ya madem hani bunca şeye rağmen siz gidip Türkiye yerine oraları tercih ediyorsanız alın size ilave vergi. Ya gelip burada paşa paşa fabrika kurarsınız, üretim yaparsınız ya da bu şekilde ilave vergiyle satışınızı yapmak zorunda kalırsınız tarzında bir adım da atılmış olabilir.
Olabilir. Yani eğer tabii böyleyse insan şey yapıyor ama yani hani böyle bir olsun diyorsun çünkü ya tabii şimdi bu da övülecek bir şey mi diyeceğim ama değil yani de ne yapalım mecbur hani şu durumda olduğumuz için insan diyor ki bari öyle bir şey olsun diyorsun. Nedir o? Yani ucuz iş gücü. Yani bununla, bu tabii övünülecek bir şey değil ama en azından kalite anlamında Türkiye gene iyi yani fena değil bence işimiz. Ne bileyim ya vallahi yani.
Ya burada bir... olan gene tüketiciye oldu. Hani tabii. Belli bir güç savaşı dönüyor hani belli ki ortada. Senin de az önce söylediğin gibi hani lobiler olsun farklı taraflar olsun belli bir güç savaşı dönüyor burada. Bir taraf Amerika, bir taraf Avrupa Birliği, işte şu an işte Türkiye'deki ilave gümrük vergileri. Ama olan her zaman tüketici oluyor. Bu tarafta neydi? Bir şekilde uygun fiyatlı SUV alabiliyorlardı. Ama artık işte ilave gümrük vergisiyle beraber bu şans da ortadan kalkmış oldu. Yine aslında hani çok böyle fiyat rekabetinin yaşanmadığı, otomobil fiyatlarının D SUV segmentinde özellikle fiyat skalasının yine yelpazenin çok daraldığı, aynı fiyatlarda olduğu bir otomotiv piyasasına dönecek gibi görünüyor şu anda ilave gümrük peki. vergisiyle.
Peki ne yapalım yani madem öyle geçmiş olsun diyelim. Umarım tabii ki gönül ister ki markalar buradan çıkmasınlar. Alanlar için de bir sorun olmasın. Evet. Çin'de madem Çinli üreticiler de umarım biraz daha yine yani her markanın Türkiye için yaptığı gibi yani işte Volkswagen CEO'sunun galiba CEO'suydu zannediyorum. Yıllar evvel bir açıklaması vardı. En azından şehir efsanesi lise duyduğumuz. Yani biz otomobilleri ne kadar az yakar hale getirsek de daha az yakıt tüketimini düşürsek de Türkiye'de hep bir şekilde pahalı kalıyoruz tüketimde. Yani o da şey kendileri pahalı kalmıyor. Yani benzin fiyatları o zamanlar çok yüksek olduğu için vergi yükünden dolayı. Yani ne kadar ucuz yapsan da Türkiye için pahalı kalıyordu. Oradaki denge pandemi sonrası bir değişti, bir şeyler oldu yani oradaki vergi yükü kalktı çünkü yakıt çok pahalandı falan. Şimdi o denge nerelerde tam bilmiyorum, ben araştırmadım son durumu ama yani bir ara böyle bir derdimiz vardı. Şimdi total otomobil fiyatı için böyle şeyler konuşuyoruz. Yani belki de adamlar bir süre sonra Çinli üretici diyecek ki ya biz ne kadar düşürsek de Türkiye için bir yere gelemiyoruz bu konuda falan. Hani bu olmayabilir diye düşünüyorum. Şimdi bir başka konuya geçeyim, çok uzatmayacağım. Şu ekrandaki mesele, bu tablo bize ne anlatıyor sevgili Barış?
Şimdi aslında bu meselenin öncesinde şunu bilmek lazım. Az önce bahsetmiştim. Türkiye'nin ardından Avrupa Birliği de biliyorsun, Avrupa Birliği Komisyonu Çinli elektrikli araç üreticilerine ilişkin bir inceleme süreci başlatmıştı. Yani bu sürecin de sebebi şuydu. Bu kadar rekabetçi fiyatları nasıl başarıyorsunuz? Nasıl bu kadar rekabetçi? Siz çok fazla devlet desteği alıyorsunuz. Devlet işte sizi daha çok destekliyor, batılı markaları desteklemiyor tarzında buna yönelik bir inceleme başlatmıştı ve bazı markalardan işte bu incelemeye yardımcı olmalarını, katkı sunmalarını istemişti. Bu inceleme sonunda sonuçlandı ve Avrupa Birliği'nde Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ilave gümrük vergisi uygulanmaya başlanıyor artık. Bizdeki gibi sabit bir oran yok. Burada hani oldukça ilginç bir adım atıldı. Çünkü markaya göre farklı gümrük vergisi, farklı oranda gümrük vergisi uyguluyorlar. Mesela BYD onlarla işbirliği yaptığı için bu inceleme sırasında en düşük oran olan 17.4 ilave gümrük vergisi uygulanacak. Bu arada yine %10'luk gümrük vergisinin üzerine gelecek bunlar. Mesela işte SAIC, bizde MG markasının Çin'deki üreticisi, o grubu, SAIC grubu en yüksek orandaki, onlarla işbirliği yapmadığı için 38.1 oranında ilave gümrük vergisi ödeyecek. Özellikle MG markaları bu SAİK tarafından.
Yani onlar da Türkiye gibi çakmışlar anladığım kadarıyla. Tamam.
Evet, ama işte burada dikkat çekici olan hani çok farklı bir konu var. Sabit de değil. Tamam, hani Çin'den gelenlere
aynı şeyi yapmıyor.
Evet. Bir ilave gümrük vergisi koydun ve marka marka ayırdın bunu. Hani biraz sanki burada değişik bir konu olmuş. Bu çok A markasına şu oran, B markasına şu oran. Hani biraz ticareti de aslında ticaretin kurallarını da baltalayan bir işlem olmuş açıkçası. Çünkü burada farklı bir ayrımcılık söz konusu. Ama Avrupa Komisyonu bunu uygun görmüş. İlginç de bir durum olmuş. Ama dediğim gibi %17.4 ile 38.1 arasında elektrikli otomobiller, Çinli elektrikli otomobillere ilave gümrük vergisi uygulanacak Avrupa'da.
Sadece elektrikli otomobiller için diyorsun ama.
Evet, bizim başta yaptığımız gibi şu an sadece elektrikli otomobiller için geçerli. Daha sonrasında diğerlerine de yayarlar mı bunu bizde yapıldığı gibi? Onu bilmiyorum.
Yaparlar. Türkiye'yi takip ediyorlar abi, yaparlar. Tamam. Yani dediğin doğru. Belki şu olabilir. Hani der ki yine aynı marka bazlı bir şey diyebilir belki. Yani gene onu yaptıysa gene belki böyle bir şey yapar. Peki bu tablo bize ne anlatıyor? Bir Almanya'daki fiyatı 46.335 euro, işte Volkswagen ID.4'ün. Çin'deki fiyatı 31.011 euro diyor. Doğru mu anlıyorum?
Evet. Bu tablo bize şunu anlatıyor. Yani daha bu Avrupa Birliği'nde ilave vergi uygulanmasına yönelik söylentiler ortaya çıktığında bir araştırma yapılmış. Ne kadar, yüzde kaç vergi uygularsan Çinli üreticileri durdurabilirsin, onları biraz daha yavaşlatabilirsin tarzında ve böyle bir sonuç ortaya çıkmış. Bu sonuca göre BYD'nin mesela Avrupa'da ve Çin'de sattığı Seal U modeli var. Seal U modelinin satış fiyatı Çin'de az önce gösterdiğin gibi yani 30.000 eurolar civarındayken, pardon, bu Volkswagen için, BYD'ninki 21.000 eurolar civarındayken Avrupa'daki satış fiyatı 42 bin eurolara kadar geliyor. Yani hem Avrupa'daki karlılığı kendi evi Çin'deki karlılığından iki kat fazla. Yani baktığın zaman mesela şöyle, aynı araştırmada şu da görülmüş. BYD Seal U modelinden kendi ülkesi olan Çin'de 1300 euro kar ederken Avrupa'da 13.000 euro kar ettiği görülmüş. Yani 10 katı kar ediyor BYD markası sattığı bir araçtan. Avrupa pazarında 10 katı kar ediyor. Yani sen şimdi %30 ilave gümrük vergisi koyarak BYD'yi Avrupa'da durdurabilir misin? 10 katı kar eden bir markayı. Tabii ki bunlar, şunu da söyleyeyim. Avrupa'ya gönderilen araçlarda işte nakliye masrafıdır, oradaki vergi farklarıdır gibi birçok ekstra kalem düşülmüş hali. Onlar da hesaba katılarak markaya kalan net kar hesaplanmış bu şekilde ve 10 katı fazla. Sen %30 ilave gümrük vergisi koyarak BYD'yi Avrupa pazarında engelleyebilir misin? Yani mümkün. Çok rahat o %30'u kendi içerisinde eritip bunu tüketiciye yansıtmayabilir. Hatta mevcut fiyatı üzerinden indirim bile yapabilir bu marka. Bu hani o yüzden bu araştırma bizi buna götürüyor. Atto 3 modeline baktığımızda ise Avrupa'daki satış fiyatı Çin'dekinden %112 fazla. Bunda daha da yüksek aslında bir kar farkı var. BYD yani üzerinden yapılan örnek bunu gösteriyor. Yani diyor ki araştırma, sen bu şekilde %17 ile %30 civarında, 38 civarında bir ilave gümrük vergisi koysan da Çinlileri yavaşlatamazsın. Çünkü neden? Avrupa'da çok yüksek fiyatlara sattıkları için zaten çok yüksek kar elde ediyorlar. Bunu çok net tüketiciye yansıtmadan kendi içlerinde çözebilirler diye bir açıklama var. Evet. Bu ilave gümrük vergisi neye sıkıntı yaratıyor? Çin'de üretip Avrupa'ya getiren batılı markalara sıkıntı yaratıyor. Mesela BMW iX3 modelini Çin'de üretip Avrupa'ya getiriyor ve buradaki karlılığı sadece %9. Ve sen ona da bu ilave gümrük vergisini uyguladığında zaten bu %9 üzerinden zaten zarar etmeye başlıyor. Sen burada BMW için sıkıntı yarattın ve az önce de gördüğümüz gibi Volkswagen'in işte Çin'de ürettiği veya işte Çin'de sattığı ve Avrupa'da sattığı fiyat farkı sadece %50, %49 oranında bir fiyat farkı var. Çinlilerle ne kadar arada fark olduğunu görüyorsun. Asıl işte burada biraz batılı üreticileri cezalandırmış gibi oluyor.
Kendi ayağını sıkmış oluyor ya hakikaten, evet.
Evet, biraz öyle oluyor ama mesela işte Tesla konusunda bir istisna açıkladılar. Ona bir istisna olabilir dediler. Tesla da biliyorsun, olur, Çin'de Gigafactory var, fabrikası var. hem de Avrupa'da, Berlin'de üretim yapıyor Almanya'da. Ona bir istisna yaratabiliriz şeklinde bir açıklamada bulundular. Belki bu tarz istisnalar işte Çin'de üretim yapan Volkswagen, BYD gibi batılı markalara da getirilebilir ama buradan net bir şekilde görüyoruz ki ilave gümrük vergisiyle Çinli markaları özellikle Avrupa'da durdurmak çok mümkün görünmüyor.
Yani hem durdurmak mümkün görünmüyor hem de böyle enteresan bir hale gelmiş. Yani işte marka bazlı, hani ülke bazlı değil yani. Yani aynı ülkede üreten Tesla'ya bir şey demeyeyim de, Volkswagen'e bir şey demeyeyim de ama işte oradan çıkıyor Çinli'ye diyeyim. Garip bir dünya hakikaten. Yani çok garip bir dünya. Böyle bir şey duymak da hani Avrupa Birliği'nden. Yarın bir gün bilemiyorum, mutlaka anlaşmalarını yapıyorlardır ama işte mahkeme dava etsen bunları, bu markalar dava etse, ya kardeşim bu da bu topraklarda üretiliyor, bu da bu topraklarda üretiliyor dese, nasıl bunun cevabını verecekler acaba bilmiyorum ama tabii yani bunlar para söz konusu olunca ortak bir noktada buluşmak daima mümkün hale geliyor.
Tabii ki.
Yani kimle masada olduğuna bağlı olarak, yani Amerika ile masadaysa Tesla için ben bunu açıyorsam, çünkü yani o Gigafactory'yi oradan alayım işte Hindistan'a götüreyim falan filan muhabbeti vardı. Trump'ın o işte Make America Great Again dediği olay, işte Amerika'yı yeniden işte dev yap falan diye. Aynısını tabii ABD de söylüyor hali. Şey yani Avrupa Birleşik Devletleri diyelim. Yani onlar da söylüyorlar. O yüzden bu bitmeyecek bir konu. Çok teşekkür ederim. Hakikaten bence çok güzel. Bu haber de çok iyi. Zannediyorum sonraki haberi de aslında bir şekilde işledik değil mi? Çünkü AB'den
bu
%38'lik yani Türkiye'ye özenip de biz bunu konuşmuştuk zaten. Diyorduk gelir. Şimdi yine yani Avrupa'nın sonunda bizi takip ettiği bir konu meydana geldi.
Sonunda
geldik.
Örnek olduk.
Tabii. Zamlar konusunda o kadar iyiyiz ki örnek olduk yani. Bir dakika oğlum, kabul ettiriyor adamlar falan. Bakacak adam diyecek ki ya iki araba fiyatı alıyor, bir tane araba satıyor adam bak. Ne kadar iyi ya, hani biz böyle kar etmiyoruz falan dese adam yeri yani. Adam bakıyor diyor ki ya hani Apple da bizi kıskanıyor ya, günün sonunda kıskanır yani. Çünkü senin sattığın telefondan daha fazlasını ben zaten hiçbir şey yapmadan alabiliyorum diyor yani.
Aynen öyle.
Çok enteresan. Vallahi yani inşallah Türkiye'deki üretime bilmem neye falan faydası olur şu işlerin de. Biz de olumlu bir şey konuşuruz. Ama gün geçmiyor ki işte hani şey var, o klasik teknoloji cümlesi. Gün geçmiyor ki yeni bir teknoloji işte gelişmesin, yapay zeka bilmem ne olmasın falan. Biz de gün geçmiyor ki yeni bir vergi konusunda yeni bir rekor kırmayalım, yeni bir şaşkınlık üretmeyelim diye. İyi bir vergi üreticisiyiz biz Barış kardeşim. Yani hatta burada Çin de şunu yapacak diye düşünüyorum. Çin'e karşı Çin seddi vaktinde kendileri kurup da işte gelmesin, akınları engelleyelim falan derken şimdi artık tam tersine dünya Çin'e karşı bir set kuruyor. Fakat işte o da yani dinamik, adaptif, böyle bir hani ne diyelim, sağa solu oynayan bir duvar gibi. Neden? Çünkü Tesla olursa gelsin de işte BYD olursa dursun, hatta BYD'nin %10'luk kısmı, %17'lik kısmı dursun ama işte diğer şey gelirse, neydi o, %38'likten yararlanacak
sayık
olan sayık gelirse de biraz daha böyle bir sert bir defans yapayım falan, böyle enteresan alengirli işler.
Maalesef.
Teşekkür ediyorum.
Yani
hakikaten ben çok keyif aldım. Anlattıklarından da çok da bilgilendim. Eksik olma. Şahanesin. Her hafta olduğu gibi yine de söyleyeyim. Lütfen hafta içinde ne zaman yani donanım haberi ya uygulamasından ya sitesinden ya işte ne bileyim bundle'daysanız hemen girin orada da işaretleyin. Haberlerinizi alırsanız zaten bu gündemden otomatik olarak haberdar olursunuz. Onu söylemiş olayım. Ellerinize sağlık sevgili Barış ve tabii ki Donan Haber'de bu konuyla ilgili çalışan tüm arkadaşların ellerine sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Sözü sana bırakıyorum.
Evet, ben de hem kendim adına hem de diğer editör arkadaşlarım adına sana teşekkür ederek bitireyim. Ardından her zaman olduğu gibi lütfen Otogündem serimizi ve kanalımızdaki diğer videoları beğeniyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz öncelikle abone olup bildirimleri açmayı, videolarımızı arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşmayı, beğenmeyi ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. Bu hem bizim motivasyonumuz hem de YouTube algoritması için oldukça önemli. Sadece bunu yaparak bize destek olabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.